Ayrım 13, sayfa 87, 3. bölüm, erken dönem halk bilimi kuramları. A. Batı düşünce tarihinde halk bilimsel düşüncenin evrimi. Halk bilimi, beşeri bilimlerin pek çoğu gibi bir seri tarihsel kazanım sonucudur. Son zamanlarda üniversitelerde kurulan disiplinler arası kurumların programlarının da tanıklık ettiği gibi, yeryüzünde insanoğlunun tecrübesi ve onun ürettikleri kolaylıkla ve birbirinden belirgin bir biçimde ayrılmış ve tamamen açık seçik çalışma alanlarına bölünemez. Alan Dundas'ın 1965-3 işaret ettiğince, pek çok diğer genç ve yeni disiplinin mensuplarının yaptıklarını takip ederek, halk bilimciler de materyallerini teorik bir ele alıştan ziyade, çalıştıkları ürünlerin tasvirine dayalı olarak hiç durmaksızın sahalarını tanımlayabilirler. Fakat bu noktada halk bilimciler dikkatli olmalı ve pek çok diğer disiplinin mensuplarının yaptığı gibi antik bir figürden, çoğu zaman Batı geleneğine mensup, mesela Herodot'tan hareketle, halk bilimi için geleceğin kendisini çalışan onurlu bir gelenek olmaktan bahsetme düşüklüğüne tevessül etmemelidirler. Açıkçası, asırlarca önce yok olmuş bazı folklor mahsullerinin yazılı kayıtlara geçerek derlenmiş olduğu ortadadır. Fakat bugün halk bilimcilerin de üzerinde çalıştığı bu malzemenin derlenmesi, esas olarak bir takım sıra dışı entelektüellerin kazaen toplamasından ibarettir. Biz atasözlerinin kullanılmış bulunmasından dolayı Aristo'yla, hatta Nuh tufanına dair anlatıdan hareketle, Gılgamış'ta yer alan folklor malzemesiyle halk bilimi disiplinini ilişkilendirmek kolayca mümkünse de, bu tür bir bilimsel disipline sözde itibar kazandırma madrabazlıklarına zaman israfı gözüyle bakarız. Stekert 1968-209. Bununla birlikte Avrupa toplumlarında halk biliminin entelektüel bir güç olarak ortaya çıkması süreci, halen disiplinin en yaygın adı olarak kullanılmakta olanın W. J. Thomson, 1846'da güzel bir Anglo-Sakson terkibi olan folklore terimini icat ederek ileriye sürmesinden veya masallar ve mitlerin çalışılmasının Grimm kardeşler tarafından genellikle 1812 olarak belirlenen meşhur masal külliyatlarını yayınlayış tarihinden itibaren bağımsız bir araştırma alanı olmasından çok daha eskilere dayanır. Halk bilimi, Batı düşünce geleneğinde uzun bir evrimin sonucu olarak bağımsız bir disiplin niteliğinde ortaya çıkar. Giuseppe Cocchiara'nın 1980 tespitlerine göre, Avrupa düşünce tarihinde halk, halkın kültürü, inançları, gelenekleri, töreleri, törenleri ve edebiyatının devamlı bir ilgi konusu ve gittikçe artan bir bilgi sahası oluş sürecinin başlangıcında yer alan etmenlerden en önemlisi, Amerika'nın Avrupalılarca bulunuşu ve kısa sürede ona hakim olarak sömürgeleştirilmeleridir. Avrupa'da halk kültürüne duyulan bu ilgi, Amerika'nın bulunmasından hemen sonra belirmiş ve Avrupa düşünce tarihinin bölünmez bir parçası olarak onda meydana gelen değişme ve dönüşmelere paralel bir gelişme çizgisi takip etmiştir. Avrupa'da halk kültürüne Amerika'nın bulunuşuyla başlayan bu ilginin altında, çeşitli nedenlerle Amerika'ya giden din adamları, gezginler, sanatçılar ve maceraperestler, yeni dünyada gördüklerini yazarak büyük bir kitaplık oluştururlar. Dipnot, böyle bir sürecin şekillenişine dair daha fazla bilgi için bakınız Gilmore 1993. Bir anlamda Avrupa kendi halkının kültürüne ilgi duymadan önce bu yayınlardan Amerika yerlilerinin törenlerini, inançlarını ve geleneklerini öğrenmiş, onlarla ilgilenmeye başlamıştır denilebilir. Amerika'daki ilkel insanı tanıtan bu yazarlardan kimi, bu yerlilerin kültüründe Avrupa uygarlığının çocukluk aşamasını görüyor Kimi onlarda ilk çağ Hristiyanlığının temizliğini ve sadeliğini yakalıyor, kimi de bu yerlilerin kültürünü inceleyerek klasik Yunan ve Roma kültürünü daha iyi anlayacağına inanıyordu. Avrupa'nın krallıklardan bıkıp usandığı ve daha demokrat düzenler özlediği bir zamanda ortaya çıkan soylu vahşi insan tutkusu Avrupa'da kolayca yayıldı. Montaigne 1538-1582 bu soylu vahşi insana karşı duyulan ortak hayranlığı şöyle anlatıyor. Ben bu yerlilerde barbar ve vahşi denebilecek hiçbir şey görmedim. Elimizde gerçeği ölçmek için kendi törelerimizden, gelenek ve davranışlarımızdan başka bir ölçü olmadığı için bizim geleneklerimize uymayanları yabanıl, ilkel, vahşi diye damgalıyoruz. Tıpkı doğanın temizce yetiştirdiği yemişlere yabanıl dediğimiz gibi. Oysa bu insanları bizimkilerden daha az bozulmuş olan doğa kanunları çekip çeviriyor. Bu yerliler, Brezilya yerlileri, yalanın, dolanın, hainliğin, birbirini kandırmanın, kıskançlığın, cimriliğin ve iftira etmenin adını bile duymamışlardır. Onların gerçek bir felsefe anlayışı var. Eflatun'un bu yerlileri tanımamış olmasına bunun için üzüldüm. Dipnot, G. Kociara'dan 1980-14, hülasa edip aktaran Başgöz 1992-2-3. Dönemin Avrupalı entelektüelleri arasında kısa bir sürede yaygınlaşan bu yeni dünyadaki soylu vahşi tutkusu, bir müddet sonra eski dünyayı veya doğulu insanları da içine alır. Gezginler, din adamları, bilginler, yazarlar bu sefer de doğunun sihirli ve mistik kültürünü araştırmaya başlarlar. Pietro della Valle'nin 1586-1652, Viaggi di Pietro della Valle il Pellegrino adlı ve 1650'de yayınlanan gezi kitabı, Türklerin, İranlıların ve başka Asyalıların dinlerine, töre ve törenlerine duyulan hayranlıkla doludur. Jean-Baptiste Tavernier'in 1605-1689, Le Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier adındaki Türkiye, İran ve Hindistan'a yaptığı geziyi anlatan kitabı da aynı yolu izler. Antoni Gayan, 1646-1715, Le Mille et Une Nuit adıyla Binbir Gece Masallarını Fransızca'ya çevirir. Kitap büyük ilgi uyandırır. La Fontaine, 1601-1695, Nazım'a çektiği hayvan hikayelerini, fable, Doğu kaynaklarından alışını, ben bu masalların çoğunu Hintli Bilge Bidpai'nin eserine, Kelile ve Dimne, borçluyum diyerek açıkça ifade eder. G. Kociara'nın 1980 tespitleriyle bu Amerikan yerlilerine ve doğululara karşı duyulan soylu vahşi hayranlığı, Avrupa'da dipten sürüp giden bazı itmelerin ve eğilimlerin kendilerini ifade etme zeminini oluşturur. İlkellerin ve vahşilerin kültürünü tanıma, Avrupalıları kendi ilkel ve vahşilerini tanımaya yöneltir. Böylece Avrupa'nın halk kitlelerinin kültürünü öteki ilkel ve vahşilerin kültürüyle karşılaştırma çalışmaları başlar. Bunlar arasında özellikle iki çalışma daha sonra meydana getirdikleri tesirleri nedeniyle çığır açıcı niteliktedir. Bu çalışmalardan birisi Marc Lescarbot'un 1580-1630 Yeni Fransa'nın Tarihi, Histoire de la Nouvelle France adlı çalışmasıdır. Diğeri ise Cizvit Papazı Lafitau'nun 1681-1746 Amerikan Vahşilerinin Adetleri, Meur de Sauvage Américain adlı çalışmadır. Lescarbot, Amerikan yerlilerinin kültürünü kılık kıyafet, aile hayatı, kurumlar, geçiş törenleri gibi unsurlar bakımından Gaskonya köylülerininki ile karşılaştırır. G. Kociara'ya 1980-20-21 göre Cizvitlerin raporlarının peşinde ve her ne kadar onun karşılaştırmaları tamamen hafızaya dayalı, hayal meyal şeylerse de Önemli olan ürkek ve çekingen bir şekilde de olsa, ilkel halkların gelenek ve göreneklerinin Avrupalılarınkilerle sosyal seviyede karşılaştırılarak çalışılmasına yönelik ilk çalışmalardan birinin ortaya konulmuş olmasıdır. Soylu vahşi kavramı Fransa'dan İspanya'ya ve İngiltere'ye geçer. İngiltere'de daha romantik bir yaklaşımla ele alınır. İngiliz yazar Afara Ben, Fransa'da neredeyse sosyokültürel karşılaştırmaya yönelen yaklaşımı, bütün arkadaşları yerliler tarafından öldürülen genç bir tüccarın, Yoriko adlı bir yerli kızın kendisine aşık olması nedeniyle kurtulmasını konu edinen bir aşk hikayesine dönüştürür. Ben'in çalışması üzerinde de Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe adlı klasiği yükselir. Bu iki çalışma da diğerleriyle birlikte uygarlıklarına dolaylı eleştiriler getirmekle birlikte Fransa'da yükselen anlayıştan uzaktır. Öte yandan Amerika'dan Avrupa'ya getirilen yerliler veya sembolik yabancılar, kendilerine yönelen ilginin yoğunlaşmasının yanı sıra geleneklerine, göreneklerine ve adetlerine dair sorulan sorular, elde edilen bilgiler, Avrupalıların onları aşağılayan bir bakışla da olsa kendi sosyal normlarıyla karşılaştırmalarına ve dolayısıyla da bu tür bir bilincin doğup yaygınlaşmasına yol açıyordu. Bu anlayış doğuyu da içine alarak daha da yaygınlaştı. Doğu artık uzak bir bilinmezler veya ütopik bir yer olmaktan çıkmaya ve coğrafyacı Giovanni Ramusio'nun 1556-1606 Delle Navigazioni e Viaggi gibi çalışmalarda açıkça değişik milletle ve her milletin kendine has yapı ve özellikleriyle belirginleşmeye başlar. Bütün bu hummalı yeni ve eski dünyaya yönelen ilgilenmeler ve bilgilenmeler içinde yukarıda da işaret edilen Cizvit Papası Lafitau'nun 1681-1746 Amerikan yerlilerinin dinlerinde görülen bazı inançların ve törenlerin başka ilkel dinlerde de bulunduğunu açıkladığı Amerikan vahşilerinin adetleri Meurs de Sauvage Américain adlı çalışmasında yer alan bu karşılaştırmaya yönelik gözlem dönemi için yeni ve son derece önemlidir. O yaptığı işi ve bunun önemini, vahşilerin gelenekleri bana antik Yunan'ın ve diğer eski yazarların ne hakkında konuştuklarına dair bazı açıklamalar vermektedir diyerek anlatmakta ve böylece eski medeniyetleri anlamak için daha önce kullanılmamış olan bir yaklaşımı ileri sürmektedir. Çünkü o çalışmasında Amerikan yerlilerinin sadece karakterlerinin adet, inanma ve pratiklerini incelemekle yetinmemiş, aynı zamanda bu adet ve pratiklerin eski çağlardaki izlerini aramayı da denemiştir. Ona göre Amerika yerlileri, antik çağdan önce Yunanistan ve Küçük Asya'da yaşayan halkların Kuzey Asya'ya geçerek oradan Amerika'ya göç ettiklerine inanmaktaydı. Dipnot, bakınız örnek 1969-170. Lafitau'nun bu hümanist yaklaşımı, aydınlanma devrinin düşünürleri etkileyerek daha sonraki halk bilimi çalışmalarının ortaya çıkması sürecini başlatacaktır. Dahası Lafitau'nun daha sonraki halk bilimi çalışmalarında da tesirlerini göreceğimiz yaklaşımı, tarihin yeniden yorumlanışında hem bir araç hem de bir kriter görevi görmesine yaramaktadır. Bu anlayış, aydınlanmanın öncülerinden İtalyan filozofu Giovanni Battista Vico'nun 1688-1744 düşüncesinde temel kavramlardan birini oluşturmaya başlar ve bir yıl sonra da yeni bir bilimin prensipleri Principi di una scienza nuova adlı çalışmasını yayınlar. Tabiatıyla bu çalışmanın yeni bilimin amacı her ne kadar doğrudan halk bilimine yönelik değilse de Lafitau'nun açtığı çığırı genişletip daha yüksek seviyede tartışılır hale getirmesi bakımından önemlidir. Vico, atasözlerini, hayvan masallarını, halk fıkralarını, tarihin canlı şahitleri kabul eder ve bunlar incelenmeden tarihin bilinemeyeceği görüşündedir. Öte yandan tarih ve felsefe arasında bir yerlere oturttuğu yeni bilimin, tarihin bize alegorik formlarda aktardığı gelenekleri anlamamızda ve insanların tamamı başlangıçta vahşi hayvanlar gibiydi şeklinde formüle ettiği ilk insanların ilkelliğinden uygarlık basamağına yükselişimize dair tedrici gelişmeyi ortaya koymaya yönelik olacağını düşünmüştür. İnsanlığın kökeni onun tarihçiliğinin ana problemi haline dönüşür. O bunun için kurumların doğumundan itibaren ortaya konulup tarihlerinin oluşturulmasının gerekliliği üstünde durur. Vico aynı zamanda şiir dilinin ilkellerin doğal dilleri olduğuna dair düşünceleriyle dikkatlerin bu yönde de yoğunlaşmasını Cochiara 1980-103-13 sağlar. Avrupa'da kendi halklarının kültürünü incelemeye varan bu vahşi insan tutkusu aynı zamanda Avrupa'da güçlü bir öz eleştiriye de yol açar. Bu öz eleştiri özellikle halk kültürüyle dolaylı olarak ilgilenen aydınlanma devrinin düşünürlerinde görülmektedir. Aralarında Tahiti adasında yaşayanların hayatına dair bilgiler edinen ve yerlilerin yaşama tarzlarından etkilenerek doğaya dönüş hareketini başlatan ve yerlilerin hayatını da bir cennet hayatıymışçasına düşünerek aşırıya kaçan Jean-Jacques Rousseau gibi ilkel insanı ve doğayı neredeyse bir din haline getiren düşünürler olmakla birlikte, aydınlanmacıların tamamı ilkel insana hayranlık duymaz. Onlar akılcı bir yöntemle toplum kurumlarını ve toplumun gelişmesini inceler. Bu nedenle din, politika, kanunlar, özgürlük ve aile gibi kurumlar hem tarih içinde derinlemesine hem de kendi zamanlarında genişlemesine araştırılır ve incelenir. Aydınlanmanın öncülerinden bir başka yazar olan Bernard de Fontenay, 1657-1757, hayvan masallarını bir çalışmasında ele alır. B. Fontenelle, Hayvan Masallarının Kökeni, L'Origine des Fables adlı çalışmasında, masallardaki eğitici işlevi görmemesi ve masalları insan zihninin yanılması saymasına karşın, yaşadığı dönemde masalların kökenine dair bir halk bilimci gibi eğilmiş olmasının taşıdığı değer her şeyin üstündedir. Voltaire, 1694-1788 ve Montesquieu, 1689-1755 gibi aydınlanmanın önde gelen isimleri de halk bilimi ve halk kültürü ile ilgilenmişlerdir. Voltaire, Essai sur le Mort adlı eserinde Asya ve Amerika yerlilerinin törenlerini karşılaştırır. Bu törenleri Asya'da biraz tuhaf ve gülünç bulmakla beraber temelde onların eşitlikçi olduğunu belirtmekten geri kalmaz. Doğulu insanın başkalarının dinine ve inancına hoşgörüyle bakması, onun hayranlığını ve saygısını uyandırmıştır. Aynı karşılaştırma yöntemini Montesquieu'de İran'dan Mektuplar, Lettre de Persan adlı çalışmasında kullanır ve güya Paris'te oturan bir İranlıya mektuplar yazdırarak, İran ve Fransız kültürünün çeşitli yönlerini karşılaştırarak açıklamıştır. Aydınlanma devrinin yazarları bu şekilde doğulu halkların toplum kurumlarını açıklarken aslında kendi toplumlarını dolaylı olarak eleştirmişler ve insan ve kültürü üzerine devri için son derece yeni düşünceler geliştirmişlerdir. Bu bağlamda geliştirilen fikirlere örnek olarak Montesquieu'nun bir halkın veya toplumun kültürünü etkileyen faktörlerin başında iklimi kabul etmiş, çevreden gelen ve fiziki yapıyı etkileyen faktörlerin ruhi yapıyı da etkilemesi düşüncesi verilebilir. Dipnot: Montesquieu, söz konusu düşüncesini sıcak memleketlerde yaşayanların ihtiyaçları çok değildir. Bu bakımdan onların geçimlerini sağlamak pek pahalıya mal olmamaktadır. Şu halde sıcak memleketlerde birkaç kadınla evlenmek güçlük oluşturmamaktadır şeklinde açıklamaktadır. Aktaran örnek 1969-171. Kıta Avrupa'sında bu akılcılık çağının sancılarını yaşarken, İngiltere'de halk edebiyatı ve edebiyat ilişkileri bakımından önemli bir akım belirir. Romantikler öncesi, pre-romantisizm adı verilen bu edebiyat akımı, klasik edebiyatın akılcı, kuralcı ve insan duygularını rahatlıkla anlatmayı önleyen sıkıcı bağlarına bir başkaldırı olarak ortaya çıkar ve şiirsel isyan, The Poetic Revolt olarak da tabir edilen bu akım, İngiltere'den bütün Avrupa'ya yayılır. Bu akım bir yandan Tevrat'ın şiirli dilini, diğer yandan Homer destanlarının yalın anlatımını ve halk edebiyatının biçim ve dil özelliklerini kullanarak romantisizme veya romantik edebiyat akımına öncülük eder. Böylece bütün Avrupa'da edebiyata yeni ve güçlü bir soluk getirir.